Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstad.
Hocam geçen hafta böyle stresten nasıl kurtuluruz? O konuları işliyorduk.
Evet.
Bu hafta yine Karni Bey devam ediyor o konuda. Mutluluk için üç önemli husus. İnsanların yaşadıkları bunalımların, buhranların, streslerin nedenleri ve tedavi yöntemlerine ilişkin olarak şimdiye kadar pek çok değerlendirme yapılmış. Yüzlerce eser ortaya konmuştur. Doğulusundan batılısına kadar bu konuda söz söyleyenler huzurlu, stressiz bir hayat için şu üç hususta hemfikir olmuşlar. Neymiş bakalım üç husus? İnanç. ABD Morristown Stres Teşhis ve Tedavi Merkezi Müdürü Dr. William Rosenbald diyor ki hocam, evli insanlar bekarlardan, dengeli beslenenler besleme bozukluğu olanlardan, İçki ve sigara kullanmayanlar, tiryaki ve alkoliklerden, spor yapanlar, hantal insanlardan, sağlam dini inanca sahip olanlar, inançsızlardan daha az strese maruz kalıyorlarmış. Hmm. Şimdi hocam burada tek tek gidelim isterseniz.
İnanç,
evet, evlilik. Hocam evlilikten başlayalım önce. Burada öyle diyor yani. Önce evli olanlar daha az stresli oluyor hocam. Bu gerçek bir şey mi sizce? Çağımızda yani evlilikte bence bayağı bir stres
hocam tabii getiriyor. Şey anket ne zaman yapılmış, kimlere yapılmış, onların evlilikte ilgili
Trabzon'da
algıları
mı yapılmış? O da öyle mi yani?
Fark eder yani.
Çünkü hocam bazı bölgelerin hanımları çok güçlü olduğu için yani biz erkek açısından konuşuyoruz veya tam tersi de olabiliyor. Bazı bölgelerin erkekleri çok daha dominant olabiliyor. Herhalde bölgeye göre değişir. Ama hocam güzel bence iyi bir haber. Evli olanlar daha az stresli oluyor.
Sonuçta bekarlara. Genel ortalamayı almıştır. Yani demek ki
evet.
Hocam bekarlık bir...
Sultanlık değil.
Sultanlık falan değilmiş demek yani.
Bu anlaşılıyor. İkincisi hocam, dengeli beslenenler besleme bozukluğu olanlardan. Şimdi hocam bu konuda mesela biz Türkler çok şanslıyız. Milletimizin pek çok zaman zaman açık taraftan söylüyoruz. Terapiye edelim kendimizi diye. Hocam çok yabancı arkadaşlarım var. Yurt dışından geliyorlar böyle. Hepsinin ittifak ettiği nokta şu. Ya Türkler siz çok dengeli ve güzel besleniyorsunuz. Peki diyorum sizin maddi imkanlarınız çok daha geniş bizden. İşte Amerikalı düşün yani aylık belki 20-30 bin dolar geliri var. Ya iyi ama diyor bizim aile düzenimiz bozuk. Hiç benim oturup da işte salata hazırlamaz, dolma, karnıyarık, imam
daha
bayıldı.
Neyse artık hazır.
Asla sebze yemeği pişmez. Balık, işte pizza, makarna falan var ya o makaroni diyorlar değişik.
Evet.
Hep böyle bizim diyorlar beslenme şeyimiz çok dengesizdir. Hocam Amerika'da gözümle gördüm. Böyle market arabaları var hocam. Bizim pikapların kasası kadar. Koli koli 3'er 4'er litrelik düzinesiyle kola koyuyor adam içine. Yani böyle inanın küçük bir bakkalın toptan alışverişi kadar tek bir adam alışveriş yapıyor evine.
Obezite bunun için yaygın yani. Hocam şey Amerika'da pek yapılmayan az yapılan araştırmalar arasında yer alıyor. Hazır gıdalar, paketli gıdalar. Gelişmiş ülkelerde çok yaygın beslenme tarzı. Bizde evet. De büyük şehirlerde giderek yaygınlaştı. Sadece beden sağlığı değil, ruh sağlığı üzerinde de negatif etkisi varmış.
Şimdi hormonlar şunlar bunlar değil mi? Değişik koruyucu maddeleri.
Vesaire. Mesela şey, uzmanlar şey diyor. Bir tür iltihaplanmaya yol açıyor vücut içerisinde bedensel olarak da. Yani o nedenle olabildiğince hazır gıdalardan biz yani mutfak kültürümüz çok zengin olması ve hala damak zevkimiz şey üzerine, geleneksel mutfağımız üzerine ama yeni kuşak hocam giderek şeye doğru yöneliyor.
Hazır gıdaya.
Hazır gıdaya.
Geçen bir yakınım anlatıyor. Böyle iki ikiz apartman var yan yana. Gece 12'de diyor zil çalıyor. Yanlışla tabii yan tarafa çalacakken bu tarafa çalıyor zili. İşte size pizza getirdim. Ya gece 12'de diyor pizza mı gelir? Ama yani o kadar çok geliyor. Gece diyor 11'den sonra gerçekten sokaklar vızır vızır o getir götür pizzacılar şunlar bunlar yani pizzaya karşı değiliz ama devamlı hazır gıda.
Bir de hocam yatış saatleriyle de ilgili fikir veriyor. Genellikle bu ısmarlamayı gece 2'lere 3'lere kadar oturan. Şimdi sabahleyin de hocam iş güç var. Mesela şu anda Türkiye'de de hocam yaygın sorunlardan bir tanesi büyük şehirlerde uykusuzluk.
Ona gelecektim hocam. Bu başka bir yerde geçiyor. Yani uykusunu tam alamamak da stres kaynağı dediğiniz gibi.
O beslenmeyle de ilişkili. İlgili. Biri birini kışkırtıyor yani. Geç saat diyorsun uykun kaçıyor, uykun kaçıyor. Beslenmek zorunda kalıyorsun.
Tabii sadece beslenme değil de işte bu elektriğin gelmesiyle beraber artık gecelerimiz gündüz oldu.
Şimdi mesela aile düzeni hocam nispeten bunları kontrol altına alıyor. Ben evliliğin pozitif tarafına vurgu için bunu söylemiştim yani.
Ben de
yani.
Esasında şaka olsun diye söyledim biraz hocam. Gerçekten evli bir insanın yatış saati belli, kalkış saati belli, akşam yemeği saati belli, kahvaltı saati belli. Bunlar esasında güzel bir nimet.
Evet.
Bekar bir insan düşünürsen gece istediğim zaman yatarım, istediğim vakit kalkarım. Hani hele bir düzenli bir işi yoksa. Bu sefer bakıyorsunuz. Beyefendi gece 2'ye 3'e kadar kompütür başında, televizyon başında. Ondan sonra benim bir ara evime bir akraba gelmişti Ramazan ayında. Saat 2'ye kadar uyuyordu mesela 4'e kadar.
O zaman gece sabaha kadar oturuyor
yani. Sabaha kadar oturuyor tabii. Yani böyle çok etrafımızda bilhassa gençler arasında
yaygın bir model.
Yani bizim evde en büyük sıkıntımız saat 10'dan sonra çocuklar yatın diye başlıyoruz. Emretmeye, yalvarmaya neyse.
Ama siz bir de şey evde televizyon
olmadığı halde zorla.
Hocam Türkiye'de kaç tane ev vardır böyle stratejik tercih olarak evinde televizyon olmayan. Ben bir arkadaşımı hatırlıyorum. Hı. Bir kolejin sahibi şimdi. O da şey evinde televizyon var ama istisnai olarak açılıyor. Salonda değil.
Eyvallah. Olabilir. Gayet güzel.
Şaşırmış da.
Geçen bir psikolog beyefendi ya diyorlar ki ya onun da televizyon yokmuş. Ya siz televizyonsuz nasıl yaşıyorsunuz diye sorunca o da diyor ki ya ben de sari diyorum. Siz de nasıl televizyonla beraber bir aile olabiliyorsunuz? Ama maalesef şunu da söyleyeyim hocam ben bu sistemi çok güzel uyguluyordum şimdiye kadar. Bu korona ile birlikte eğitim online'a geçince Zoom'dan falan eğitim olunca nispeten cep telefonları ve kompütürlerle bu konforu paylaşmak zorunda
çünkü
kaldık.
Çünkü çocuk şey dışarıdaki hayattan kopmuşum.
Ya ben bir de öğretmenlere buradan bir şey rica ediyorum. Ya lütfen çocuklara online ödev vermeyin. Çocuklar için bahane oluyor. Özellikle küçük çocuklar. Lisede olabilir, üniversite olabilir ama ortaokul çocuğuna siz internetten ödev verince o 5 dakikalık ödev oluyor 5 saat.
Hmm.
Baba ödev yapıyorum. Halbuki ödev falan yok. Tabii üniversite seviyesinde olabilir. Gayet normal. Evet. Lisenin son sınıfında olabilir ama ortaokul çocuğuna, ilkokul çocuğuna bence ya bir fotokopi çekip eline bir ödevi o şekilde vermek daha bana makul geliyor hocam. Ne dersiniz?
Yani ilkokul birinci kademe için katılıyorum hocam. İlk 4 yıl olabildiğince zaten yeterince dijital dünyada zaman kaybediyor yani. Diğerlerinde artık bir miktar hocam ekonomik koşullar nedeniyle ekstra kitap aldırmak artık pahalı bir şey oldu
evet,
yani.
Evet orası doğru.
O nedenle bazıları bir şey olarak yan ürün olarak kullanıldığını tamam da merkeze alındığı zaman yanlış oluyor yani.
Eyvallah. O zaman hocam dengeli beslenme yani dediğiniz gibi doğadan gelen gıdalar. Hocam ben fakirim huyu vardır. Hep pazara giderim.
Ne güzel.
Salı günü pazarımız var söyleyeyim. Buradan dostlarıma eve gelmek isterlerse o akşam taze meyve yerler.
Hmm.
Salı, çarşamba, perşembe, cuma bitebilir tabii. Şimdi taze paketlenmemiş olmasına çok dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldikçe. Yani şimdi hocam o da acı ki plastiğin içine işte biraz pilav üstüne birkaç döner parçası koyup satıyor artık marketler. Mikrodalgaya atıyorsunuz. Hatta hocam suyu bile keşke. Yani bazen hayret ediyorum hocam. Damacına plastik koymuşlar bir kamyonetin üstüne. Küçük yerlerde çok görüyorum bilhassa bunu. Hmm. Akşama da sıcakta güneşin altında o sular geziyor. Ev. Siz o suyu içiyorsunuz. Güneş görmüş o plastiğin içinde pişmiş su. Yani sağlıklı su diye alıyoruz. Bazen marketlerin önüne bakıyorum. Böyle koli koli kolalar işte bilmem sular yığılmış. Oradan satıyor adam.
Evet.
Şimdi hocam çok gayri sıkı. Bir kere pakete girmiş. Belli bir oran kaybediyor sıhhatini.
Evet.
Bir de bunu güneşin altında pişirirseniz o suyu kolayı bilmem. Zaten zararlı.
Evet.
İçeceksin kendisi. Yani biraz daha böyle uyanık ve şuurlu olmakta fayda var diyorum.
Evet yoksa işte mikroplastik çok diyoruz. Artık denizdeki tuttuğumuz balıklar biliyor hocam. Mikroplastikler çıkıyor yani.
Bir de hocam İslam'da biliyorsunuz İslam'ın beslenme şeyinde yani çok doymadan kalkmak, obeziteden kaçış için acıkmadan sofraya oturmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok güzel de böyle kuralları var. Hocam bugün obezite başını almış gidiyor. Hareketsizlik de insanı çok sıkıntıya sokuyor. Yani sizin aşırı kilolarınız var. Tabii dizlerinizi etkiliyor bu. Hareketsiz evet. Kalıyorsunuz. Bu sefer size stres yapıyor. Herkes bir yere gidiyor mesela siz gidemiyorsunuz.
Evet.
Geçen de bir makale okumuştum hocam bir yerde. Kocaman, acayip obez bir delikanlı. Yani 250-300 kilo falan civarında. Yani doktora falan giderken vinçle götürüyorlar çocuğu.
Hmm.
Evin kapısından çıkmıyor falan. İlginç bir hikaye. I was trapped in my body. Vücudumda hapsoldum diyor.
Vay.
Ruhu, o vücutta, zaten biz sufiler biliyorsunuz bunu hep söyleriz. Yani ruh bedene girince hapsolmuş deriz.
Hmm.
Bu arkadaş 10 kere fazla hapsolmuş.
Hmm.
Çünkü sizin gibi gezemiyor, bahçeye çıkamıyor, piknik yapmaya gidemiyor. Annesi besliyor yattığı yerden. affedersin ihtiyacını bile belki yattığı yerden karşılıyor. Yani hocam bu da hayat değil herhalde. Bu da beslenmenin işte aşırı bozukluğu.
Evet.
Evet. Bir sonrakine gelirsek hocam, içki ve sigara kullanmayanlar.
Onlar daha mutlu.
Daha mutlu ve daha az stresli. Çünkü hocam içki ve sigara, yani Allah'a şükür içki hiç biz bilmiyoruz. Civarımızda fazla içen yok. Ama gördüğümüz bu alkolikler falan var hocam. Ben sorardım yurt dışında ya. Sokağa düşmüş. Evsizler deriz ya. Almanya'da falan homeless derler. Pena diyorlar onlara. Ya kardeşler niye sokağa düştü falan soruyorum. Alkolizm beni bu hale getirdi. Ben diyorum mühendisim. Emekli mühendisim. Hmm. Emekli mimarım. Emekli profesörüm. İçki alışkanlığımı kontrol edemediğim için sokağa düştüm diyor. Çok ilginç geldi bana ya.
Evet, yani sadece tinerci ve balici de değil yani hocam. Yani gelir düzeyi yukarıda olan insanlar da, kültür düzeyi yüksek olanlar da sıra bağımlılığa geldiğinde herkes de hayatı mahvediyor.
Bizde hocam sanki sigara çok fazla kullanılıyor değil mi? Yani içki Allah'a şükür çok yaygın değil belki.
Ben karşılaştırmalı istatistikleri bilmiyorum ama tabii sigarayı hep görüyoruz yani. Sigara da yani zararlarını saymak ayrı bir şeydi hocam. Tasavvuf ehline hani ehli nefes denilir. Nefes ehli. Düşünün ki sigarayla siz nefese şey oluyorsunuz yani.
Ortak ediyorsunuz nefesinizi.
Yani karbondioksit o bakımdan hakikaten kendi başına insanın doğasına aykırı bir şey yani.
Hocam, başka belli bir farkındalık oluştu şu anda sigarayla alakalı. Sağ olsun devlet reisimiz de bu konuda çok hassas. Evvelden otobüse binerdik hocam bundan 20-25 sene önce.
Aa, hiç sormayın
hocam. Hocam çocuğu, adamın kucağında bebek var. Hem içer hem etrafına sigara dağıtır. Siz de için otobüsün içinde bu. Evet. Ya, mola yerinde çay kahve içilir. Moladan otobüse binilince kapalı ortam. 40-45 kişilik bir otobüs düşünün. Belki yarısı çıkar sigarasını yakardı.
Öyle hocam. Hele bir de şey Allah mola verilmiş. Allah. Millet yemeğini yemiş, çayını içmiş. Güzel. Geliyor, oturuyor, yakıyor şeyi hemen sigarayı. Sigaranın da nasıl yakıldığını ben unutmuşum. Ben en son ilkokul 3'te içtim hocam. Orada bıraktım sigarayı da.
Ben de 2005'te içmiştim en son sigaramı.
Bayağı şeyde olmuş. Türkiye Cumhuriyetlerde galiba. Türkiye
bıraktım tabii. Şimdi Allah'a şükür yani şunu fark ettim o zaman. Bir kere çok, şu anda çok ciddi bir yanınız gidin bakın marketlerde sigara fiyatları kaç oldu bilmiyorum ama bayağı pahalı yani ucuz değil. Yani çocuğuna ufacık hediye almayan bir insan kıyıp 50-60 lira neyse 100 lira verip günlük sigara parası harcayabiliyor.
Bir de onun sağlığında oluşturduğu sorunlar ve bunlar için tedavi masraftan hesaba kattığınız zaman hakikaten bu işin haddi hesabı yok yani.
Evvelden belki zarar çok bilinmiyordu. Hani tiryakilik, kahve içmek, çay alışmak gibi biliniyordu ama şimdi artık bu röntgen cihazları ciğerlerin resmini çekiyor falan.
Evet.
Berbat bir şey yani.
Sigaranın ilk zararını hocam Hitler fark ediyor ve sigaraya karşı bir kampanya başlatıyor. Amerika ve Batı Avrupa ona ters gitmek için sigarayı uzun zaman savunuyor yani. Sigaraya Amerika'nın savaş açması son çeyrek yüzyılda sanıyorum. Yani ondan önce ya da son 50 yıl diyelim. Yani Amerika bunu da bir tür Nazi propagandası olarak görüyordu. Bir de tabii kapitalizm hocam istiyor yani.
Zararlı sigara olsa satmak istiyor.
Tabii yani sadece sigara mı hocam? Yani kolanın zararını da herkes biliyor ama gene kapitalizm ahlaki değerleri sınırlanmayınca, insaniyetle sınırlanmayınca çok vahşi bir karakter kazanıyor yani.
Hocam bir de tabii inancın önemini unutmayalım. Yani bu inanç hem sigara hem de içki konusunda önümüzdeki en büyük kale. Bizim sığınabileceğimiz. Çünkü
evet.
Özel içki konusunda yani ben Batı'da çok gördüm bunu. Gençlerin hepsi içiyor neredeyse. Cumartesi, pazar günleri eğlenceye gitmeyen, içmeyen insan bulmak nadir bir şey.
Düşün hocam şimdi artık onun yerini giderek şey aldı, uyuşturucu
tabii
aldı.
Tabii o da yani doyurmuyor insanı bir süre sonra. Bizim Müslümanların şöyle bir korunmuşluğu var. Bu işin harabdır kardeşim. Ben buna yaklaşmam. Nereye gidersem gideyim. Benim kırmızı çizgim belli. Yani içkiyle işim olmaz diyorum. Ondan sonra çok ülkeler gezdim. Yani Allah'a şükür şunun tadına bakayım. Hani haram olduğu için.
Evet.
Bu Allah yasaklamış vardır bunda bir hayır diyerek. Müslüman kesim hocam. İslam'ı şuur olan kesim. De sıkıntı yok. Ama diyeceksin hocam Hristiyanlıkta bu olabilir. Onlarda bu koruma yok. Niye? Çünkü Hristiyanların kilisede bir içki ayinleri demeyeyim ama içkiye şaraba batırıp çips gibi
evet,
şeyi.
İnsanın kanı, ve eti kanı ve eti evet.
Çok manastırlarda içki serbest. Bunu da söyleyeyim. Yani bu Budist manastırlarını falan da tahmin ediyorum biraz serbest. İslam'ın bu hocam biraz katı gözüküyor ama hani Müslümanlar işte domuz eti yemez, içki içmez falan hani ne bu ya falan. Boya çekilir mi diyorlar ama hocam trafik kazalarının çoğu içki.
Evet.
Cinayetlerin çoğu içki. Yani en azından bahane sarhoştum, vurdum, öldürdüm. Bilmiyordum, bilmeden görmedim diyor adam. Müslümanın böyle bahanesi yok onu söyleyeyim.
Evet, yani sonuçları hesaba kattığınız zaman, yani işte mesela artık şeyde içki de yetmiyor, insanlar daha fazla
uyuşturucu
kullanmak istiyor. İşte esrar, kokain vesaire, sonra yetmiyor, oradan kimyasallara doğru geçiş.
Zombilik diyor hocam, tam böyle bir zombi oluyorlar. İnsan olmaktan çıkıyor bunlar.
Evet.
Hocam şimdi bir madde geliyor. Biz bu alkol konusunda belki Müslümanlar çok iyiyiz ama bu konuda biraz zayıfız. Spor yapanlar hantal insanlardan daha az stresli. Yani hocam biraz az spor yapıyoruz İslami kesimler olarak. Gerçi elhamdülillah namazımız belli bir fizik hareketi veriyor bize. O niyetle yapmıyoruz ama.
Öyle bir etkisi de var yani.
Şöyle hocam, mesela bir yere gittiğiniz zaman Müslüman bir insan yere oturması çok rahat oluyor.
Evet, diz kırmasını biliyor çünkü.
Diz kırmasını biliyor mesela. Bakıyorsunuz gayet rahat, böyle bir köşeye ben sıvışıveriyor ama başka bir adam geliyor böyle oturuyor falan. Ayakları havada kalıyor. Yani ama spor konusunda hocam mesela eskiden ben tekkeleri düşünüyorum da. Tekkeler daha başarılı olurdu. Oraya gitmek, gelmek, odun getirmek tekkeye, su getirmek.
İnsanların doğal yaşam tarzıydı ama daha özellikle diyelim ki okçuluk yapan ya da beden eğitimi tarzında sportif çalışmalar yapan uzmanlaşmış tekkeler bile vardı yani.
Hocam ben sana onu tavsiye ediyorum. Spor konusunda Peygamber Efendimizin 3 spor tavsiye ediyor. Yüzmek, ki bugün hocam yüzmek hakikaten kıymetini herkes takdir ediyor yani. Bütün azalar çalıştıran bir spor. Diğer hocam ata binmek. O biraz maalesef zengin sporu
şimdi,
oldu ama.
Evet, pahalı oldu.
Ama hocam bizim gençlik yıllarımızda yani köydeki herkes ata, eşeğe binerdik.
Eskiden fakir içinde arabaya binemez, ata binerdi ama şimdi zenginler ata binebiliyor.
Annem bazen söylüyor, ben 4 nala çok ata bindim diyor. Ben hayran kalıyorum mesela.
Oo,
annem
maşallah, 4 yaşında nala.
Köyde o zaman at kullanırlarmış böyle çift sürmek için. Öküz ve at kullanılırdı. Bizim annemler tarafında at varmış çok. Ya şimdi ben ömrümde ata binmedim 4 nala mesela. Çok özeniyorum. Diğer hocam okçuluk. Bu 3 spor hocam insanın gerçekten ruh dünyasını çok dengeliyor.
Evet.
Ok atarken attığınız zaman dert ve tasayı da atıyorsunuz beraber.
Aa, ne güzel.
Kulaç atarken bir de zikir çekerseniz, nakşilikte biliyorsunuz su altında zikir çekmek de bir şeyden gelmiş. Abdülhalik Ucduvani'de var bu. Hızırdan öğrenmiş. Yani zaman zaman yüzerken biraz da suyun altına girip nefes tutarak içinizde la ilahe illallah zikrini çekiyorsunuz.
Hapsi nefs
ediyorsunuz. Bu dışarıda etmek mümkün olmuyor bazen. Çok rahat olmuyor. Hemen nefes alıveriyorsunuz ama suyun altında daha rahat oluyor bu iş. Yani atçılık, ata binmek, okçuluk, ok atmak, ki bugün yayıldı, bayağı okullar yayıldı hocam sanki.
Evet, bir de Türkiye dünya şampiyonu çıkarınca o da ilgiyi artırdı. Bizim atasporumuz yani. Aynı zamanda okçuluk. Bize tabii şey, bunları yapmak çoğumuza zor gelebilir ama yürüyüşten kaçmanın yolu yok hocam, değil mi? Yürüyüş en kolay yapabileceğimiz
yani,
bir şey.
Yani o yüzden yani stres ölçülüyor hocam genelde. Hareketsiz insan stresi artıyor. Fiziki hareketler o stresimizi dağıtmamıza faydası oluyor. O yüzden mesela evde diyelim ki eşinizle bir gerginlik yaşadınız. Bir git bahçede gezmek, parka gidip dolaşmak.
Evet.
Ne bileyim, çok faydalı oluyor.
Ben eskiden hocam yürüyüşü çok şey geliyordu bana. Çünkü diyelim ki 3 kilometre yürümek bile hocam yarım saatimi alıyordu. Bir ara bir program başlatmıştım. Sabah yarım saat, akşam yarım saat. 6 kilometre yürüyüş. Önce şey zannediyordum, telefonu da artık kapatıyordum. Ya da sadece kritik telefonlara bakıyordum. O kadar zaman nasıl geçecek, boş zaman gibi geliyordu bana. Tam tersi, orada beyin fırtınası yapmaya başladım. Yani bir konuyu kafana alıp onu eline boyuna onun üzerine düşünme imkanın oluyor. O bakımdan çok güzel bir şey yani.
Zaten hocam bir de İslam'daki özellikle bu hac ibadeti tamamen yürüyüşe dayalı bir ibadet.
Evet.
Yani yıllar önce Umre'ye gidecektim. Tabii alıştık ya İstanbul şartlarına arabaya binmeye. Bayağı birkaç hafta öncesinde başlamıştım yürüyüş yapıp. Çünkü orada sağ yapıyorsunuz, tavaf yapıyorsunuz. Kabe'ye giriş, çıkış, gidiş, gelişler. Ciddi, şu anda bir arkadaşım geldi. Hocam günde 20 bin adım yürüdük dedi. Ki otelde çok yakınmış Kabe'ye. Daha yeni geldim oradan. Yan komşum. Hocam İslamiyet güçlü insan, fiziki güçlü insan istiyor. Devamlı yürüyüşe, koşmaya, atmaya, yani okçuluğa, yüzmeye yatkın insan istiyor. Biz de maalesef dindar kesim birazcık bu hususlarda hafif tembellik gösteriyoruz gibi geliyor bana.
Evet, yani şeye bakınca, dünya görüşlerine göre kategorize edince, şimdi burada dünya görüşlerine göre spora yatkınlığı söylemeyeyim ama dünya görüşüne göre hocam spora yatkınlık, genel olarak sportif hareketler fark ediyor yani.
Bizim kesin biraz düşük değil mi hocam sanki?
Evet, epey düşük. Biz artık sohbeti, muhabbeti biraz da yürüyerek. Eskiden hocam biz çok yapardık yani,
evet.
Yürüyerek sohbet, muhabbet yani.
Hocam evvelden düğünlerde güreş düzenlenir bizim köylerimizde.
Evet.
Mesela birisi düğünü var, güreş müsabakası düzenlenir ve bir koyun, bir keçi neyse artık köyün imkanı. baş pehlivana bir koyun hediye edilir. Hocam herkes gelir, acayip bir heyecan, kim yendi, kim yenildi falan filan. Onun adabı da vardır, çok güzel. Şimdi hocam spor çok önemliydi. İşte at yarışları yapılırdı köylerde. Ok at, şey ok değil de mızrak türü bir şeyler atılırdı. Hmm. O bizim hocam cirit oyunumuz. Ne kadar dehşet bir spor, fiziki kondisyon yani istiyor.
Tabii. Gelenek de aslında bizde her şey hareket üzerine kurulu. Yani durmak bir istisna. Şimdi tersi oldu. Durmak esas, hareket bir istisna oldu yani. Bizim köyde de hocam şey mesela son zamandaki düğünlerde daha çok şey tabancayla şey vurmak.
Hocam o sizin işte de biraz fazla mı? İnsan da vuruyorsunuz bazen ya. Sizin o bölgelerde silahsız insan hocam, az biraz.
Şimdi eskiden köyler müsaitti.
Tabii.
Ve şey oluşturulurdu. Uygun ortam oluşturulurdu. Hmm. Orada somut bir hedefe ateş edilirdi. Hmm. Ama şimdi öyle değil. Şimdi düğünlerde yapılan şey havaya kurşun sıkmak yani.
Ama yorgun kurşun diyorlar. Düşüyor başka yere. Kurşun,
tabii yani kendi üstüne de düşer. Onlar yanlış. Hmm. Yani insanlara işte şey yapamayınca hocam, sporla enerjisini atamayınca ne yapıyor? Tabancayla enerjisini atmaya kalkıyor yani. O bir tembelliğin göstergesi aslında.
O yüzden hocam hakikaten bu yani spor bilincini biraz daha dini camialara tekrar kazandırmak lazım. Eskiden buna gerek yoktu çünkü eskiden hayat öyleydi. Yani her yere yürüyerek gidiyordunuz.
Evet.
Falan şimdi hocam bu konuda biraz
çocukluktan bebeklikten itibaren başlamak, hareket ettirmek lazım. Mesela yanlış nerede başlıyor hocam? Bana göre şey, bebeği kucağa alıştırmakla başlıyor tembellik.
Hocam bir de şimdi bu arabalarımız var Allah'a şükür ama çocuğu ta okulun kapısının önüne kadar. Mümkün olsa sınıfa çıkaracağız arabayla ama tabii okulun bahçesine almıyorlar. Evet. Hocam yani tamam arabayla İstanbul'da pek arabasız hareket edemiyoruz doğru ama alışveriş yapacaksın. En uzak noktaya koyabilirsin arabanı.
Evet. Yani
alışveriş merkezine. Biz ne yapıyoruz? Kapının önünde şöyle bir yer bulsak insanların geçişine engel bile olsa önemli değil. Evet. Oraya park ediyor. Ya arkadaş bu kadar gerek yok ama.
Ya da yürüme mesafesi diye bir ayrım yapmak lazım yani. Ben Anadolu'da kurumsal okullarla programlarımız oluyor falan. Bazen arkadaşlar şey diyor. Hocam diyor yürüme mesafesinde yani şey diyor. Araba şart değil diyor. Niye? İnsanlar o kadar arabaya şartlanmış ki. Hani isterseniz de araba olur anlamında diyor. Halbuki yürümeyi dediğiniz gibi fırsata dönüştürmek lazım.
Eyvallah.
Yani.
Hocam esasında bir nokta kaldı ama. Bir şey söyleyeceğim söyleyin hocam.
Okullarda da hocam mesela bazı özel kurumlarda eskiden şeydi. Sandalye verilmezdi öğretmene. Niye? Sürekli hareket halinde olsun diye.
Yürüsün sınıfın
evet,
içinde
bu tabii şey. Hepsi için ağır ama sonuçta sürekli oturarak ders anlatmak şey değil. İyi bir seçenek değil yani.
Eyvallah. Hocam son konu kaldı ama bu çok önemli. Bunu haftaya inşallah işleriz. Dini inanca sahip olanlar inançsızlardan daha az strese maruz kalıyorlar. İnanç hocam insanı acayip koruyor ama bunu hocam bence bu hafta bu konuyu şey yapmayalım.
Evet gelecek inşallah. Hafta inançın psikolojiye yansıması,
evet,
psikoloji inanç azaltıyor. İlişkisi. Evet.
Biraz da dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz merak etsinler değil mi hocam?
Evet.
Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Elinize, dilinize, ağzına sağlık.
Cümlemizin hocam.
Kıymetli dinleyicilerimiz ve pek kıymetli izleyicilerimiz Tasavvuf İnsan Psikolojisi'nde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.